Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz Hatıralar programında. Ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa ülkelerine bazı fevkalade veya daimi elçiler gönderilmiştir. Bu elçiler o zamana kadar Avrupalıların alışmadığı bir toplumun, bir kültürün mensupları idi. Onun için gittikleri yerlerde çok sükse meydana getirmişlerdir. Bu şahıslar da o zamana kadar Türk cemiyetinin fazla aşina olmadığı Avrupa cemiyetini yakından görmek ve tanımak fırsatı bulmuşlar. Bu da kendilerine enteresan gelmiş olmalı ki birer seyahatname kalemi almışlar. Bilhassa sosyal tarihimizde bu elçilerin Avrupa seyahatleri, Avrupa sefaretleri çok enteresan, cazip sahneler meydana getirir değerli dinleyiciler. Bu hafta sizlere Directoire zamanında, yani Fransa ihtilalinin hemen arkasında Paris'te Osmanlı Devleti'ni temsil etmiş olan Seyit Ali Efendi ve onun sefaret hatıralarından bahsedeceğiz. Seyit Ali Efendi 19. asır başlarında Paris'te Osmanlı elçisi olarak bulunmuş. O zamana kadar görülmemiş derecede alaka uyandırmış ve Paris'te bir Türk modasının başlamasına sebep olmuştu. Seyit Ali Efendi 1797 yılında Fransa'ya gönderildi. Paris'e gelişinde Directoire İdaresi'nin 23 Germinal kararnamesiyle kendisine vaat ettiği bahçeli büyük malikaneyi hazır buldu. Yeri gelmişken şunları söyleyelim değerli dinleyiciler. Fransa ihtilali 1789 yılında oldu. 3 sene kadar karışık bir idareden sonra kral tahttan indirildi, öldürüldü ve terör dönemi denilen bir idare hakim oldu Fransa'da. Daha sonra birkaç sene sonra bu terör devri de bitti. Bu devri canlı simaları olan Robespierre ve Danton idam edildi. Yerine daha ılımlı bir cumhuriyet idaresi kuruldu. Buna Directoire idaresi deniyor. Eski Roma'ya hatırlatan bir idare bu. Ve daha sonra da bu Directoire idaresi de meşhur General Napolyon Bonaparte'ı doğurmuş. Napolyon Bonaparte bir müddet sonra idareye el koyarak konsüllük idaresini kurmuş. Arkasından Fransa'da imparatorluk idaresi kurulmuş. 1815'te tekrar eski düzene, yani krallık düzenine dönülmüş. Bu 1848 yılına kadar devam etmiş. 1848-51 arasında Fransa Cumhuriyet olmuş. 1851'den 1870 yılına kadar tekrar ikinci imparatorluğu görüyoruz. O zamandan bu zamana Fransa Cumhuriyet'tir. Şimdi Directoire İdaresi demek ki birkaç yıl Fransa ihtilalinden sonra birkaç yıl Fransa yönetimine verilen isim. Germinal ise Fransa ihtilalinden birkaç sene sonra Fransızlar maziyle olan bütün bağlarını koparmak istediler. O kadar ki soyadı kullanılması, Monsieur, Madame kelimelerinin kullanılması yasaklandı, din yasaklandı, bütün mabetler kapatıldı, papazlar sürgüne gönderildi, asilzadelik kaldırıldı, feodalite kaldırıldı, asilzadelerden hayatını kurtaranlar yurt dışına gitti, kurtaramayıp da Fransa'da kalanlar idam edildi. Ve bu devirde takvim de değiştirildi değerli dinleyiciler. İhtilalciler ihtilali yapıldığı yılı 1 olarak kabul ettiler ve ayları da değiştirdiler. 23'den 23'üne, yani güneş takvimine göre ayların 23'ünden 23'üne kadar, daha doğrusu 21'inden itibaren bir diğer ayın 21'ine kadar bir ay kabul edildi. Her ay 10 günlük haftalara bölündü. İşte bunlarda, bu aylardan her birinin başka bir ismi vardı. Es-Seyyid Ali Efendi'nin Paris'e gidişinde Direktuar İdaresi'nin yayınlamış olduğu kararname Jerminal ayına ait, 23 Jerminal'e ait bir kararname. Bir ev, bir malikane tahsis edilmiş Ali Efendi için. Bu da Osmanlı elçisine verilen itibarı, gösterilen itibarı gösteriyor. Eski krallık devrinde yalnız fevkalade elçiler devlet idaresi ve devlet hesabına ağırlanmak şerefine nail olurdu ve bu avantaja kavuşurlardı. Direktuar idaresi bu eski geleneği bırakmıştır, çok daha cömert ve misafirperver davranmıştır. Ve direktuar idaresi bu şartlar altında büyük nezaket göstererek padişahın temsilcisine gereken değeri vermiştir ki o zamana kadar Avrupa'nın hiçbir yerinde daimi elçilere bu kadar itibar gösterilmiyordu. Nihayet büyük bir iyi niyetle sefirin yanına sızabilecek ve kendisini hükümetin görüşlerine aksi görüşleri aksettirebilecek kötü niyetlilerin göz altında bulundurulmasının cumhuriyete ait, direktuara ait, hükümete ait bir binada daha kolay olacağını düşünmüşlerdi. Şimdi de elçilik binalarına o ülkenin istihbarat kuruluşları, teşkilatı, bir takım dinleyiciler, vericiler monte ediyorlar ya, işte o zaman da hükümet, direktuar hükümeti Osmanlı Devleti elçisinin böyle kendine ait bir binada faaliyet göstermesini daha uygun bulmuş. Neyse, lazım gelen formaliteler tamamlandıktan sonra direktuar Seyyid Ali Efendi ve maiyetini Saint Dominique sokağındaki Monaco prensesinin malikanesine yerleştirmeye karar vermiştir. Bina tahsis edilen işe son derece uygun görünüyordu ve yeni de sayılabilirdi. Sadece 13 yıllıktı. Mimar Brongniart tarafından 15. Louis devrinde Arnaud de Pomponi'nin malikanesinin bulunduğu yerde inşa edilmişti. Yakın bir zamanda buraya yerleştirilen İçişleri Bakanlığı'nın daireleri kolaylıkla Bak Sokağı'ndaki üniversite evi denilen yere nakledilebilirdi. Mobilyaları tamamlamak ve yenilemek kafiydi. Dairelerin nizamı ve güzelliği, mevkiinin nefasetiyle müstakbel kiracısının üzerinde mutlaka müsbet bir tesir hasıl edeceği düşünüldü. Saint Dominique Sokağı'nda, İnvalid'in hemen yanında ağaçlıklı bir yol uzanıyordu. Ahırlar, arabalıklar ve sokağa bakan bazı binaların daireleri de bu yol üzerindeydi. Bu ağaçlık yol geniş bir şeref avlusuna kadar devam ediyordu. Çarpıcı sadeliğiyle asıl bina avlunun orta yerinde yükseliyordu. 10 basamaklık bir merdivenle giriş aralığına varılıyordu. Binanın ikinci katına çıkan merdivende giriş aralığında başlıyordu. Zemin katındaki çeşitli odaları şık ve havayı avludan alıyordu. Umumiyetle servis hizmetleri buradaydı. Burası bir sofa, bir çalışma odası, banyo ve tuvalet dairelerinden ibaretti. Fransız tarzı muhteşem bir bahçe, adeta bir park, havuzları, heykelleri, muhtelif bitkileriyle binanın öbür yanına kadar uzanıyordu. Park bir İngiliz bahçesi ve küçük bir koruyla nihayetleniyordu. Burası da yeni invalid avlularına dayanmaktaydı. İnvalid, Paris'te meşhur bir kilisedir değerli dinleyiciler. Şu anda buranın ehemmiyeti meşhur Fransa İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın burada gömülü olmasıdır. Neyse, bu Ali Efendi'nin malikanesinin mimarı Monaco prenslik binasının zarif ve rahat bir malikane olması için hiçbir teferruatı imal etmemişti. Meclislerin verdiği krediyi en iyi şekilde kullanmak üzere vazifelendirilen Maliye Bakanlığı sayesinde Monaco binası kısa zamanda değiştirildi. Yeni mobilyalarla tefriş edilip süslendi. Hükümetin büyük emniyet verdiği muhafazayı temin için de önceden bir kapıcı tayin edildi. Bunun masraflarının da Cumhuriyet tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Buna mukabil fazla masraf yapmamak için Seyyid Ali Efendi'nin kendi hesabına bahçıvan tutması münasip görüldü. Direktuar idaresi. Aynı şekilde sefire araba ve at, mutfak levazımatı, çamaşır, gümüş ve porselen takımlar vesaire teminine de kendisini mecbur hissetmedi. Ne de metro, dotel, uşak, seyit, seyis verildi. Bunlar artık kendisi tutsun denildi. Böylece misafir acaba böyle bir personele ihtiyacı var mı yok mu kendisi serbest karar versin dediler. Çünkü belki de Seyit Ali Efendi böyle bir kalabalık kadro istemeyecekti. Evet, Seyit Ali Efendi kendisine tahsis edilen bina önünde ayağını yere basar basmaz, önce avluda toplanan 100 kişilik şeref kıtasını teftiş etti. Sonra yeni ikametgahını dolaştı. Gördüklerinden son derece memnun kaldığını ifade etti ve dahili dekorasyon için hiç başka bir talepte bulunmadı. Şahsi ikameti için zemin katı ile birinci katı, bir de Saint Dominique sokağına bakan daireyi ayırdı. Bunun üzerine herkes mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde yerleşme hazırlıklarına giriştiler. Ekselanslarının Paris'e varışından kısa bir müddet sonra Dış Münasebetler Bakanlığı'ndan vatandaş Girode hükümet adına Es-Seyyid Ali Efendi hoş geldiniz dedi. Bir an evvel Bakan Delacroix ile doğrudan doğruya temas etmek isteyen Seyyid Ali Efendi kendisine o akşam saat 7'de bakanı ziyaret etmek arzusunda olduğunu bildirdi. Ayrıca direktuar azalarıyla tanışmakta da acele ettiğinden ertesi günü de itimatnamelerini takdim için kabul edilmeyi arzu ettiğini söyledi. Şark adetlerine pek de uygun düşmeyen bu acelecilik anlaşılır gibi değildi. Sonunda sefir Es-Seyyid Ali Efendi sabırsızlığını biraz dizginlemeye razı oldu. Kendisine önce adetlere, geleneklere uygun olarak vazifesine resmen başladığını teyit etmesi gerektiği anlatıldı. Baş tercüman, milli bayram dolayısıyla ancak ayın 15'inde bir nezaket ziyaretinde bulunabildi. Ayın 16'sında Es-Seyyid Ali Efendi, Dış Münasebetler Bakanı ile tanışmak için beslediği arzuyu yazılı olarak tekrarladı. Nihayet iki tarafında mutabakatıyla ayın 18'inde bir görüşme kararlaştırıldı. Merasim en ince teferruatına kadar planlandı. Bu vatandaş Delacroix'ın son bakanlık vazifesi olacaktı. Çünkü ziyaretten 48 saat önce yerine Charles Maurice de Talleyrand Périgord tayin edilmişti. Delacroix şöyle bir program yapmıştı. Bakanlık umumi katibi, vatandaş Girode, artık Fransa'da vatandaş deniyor, citizen, monsieur, madame denmiyor. Vatandaş Girode ve Türkiye masası şefi vatandaş Bulvar, elçiyi kapıda buyur edecekler. Ve bakanı gireceği salona götürecekler. Salonun 1/4 boyunca ben onun önünden gideceğim, diyor Delacroix. Salonun dip tarafına karşı karşıya iki koltuk yerleştirilecek. Elçi şömine tarafındaki koltuğa, ben de karşısındakine oturacağım. İki ayrı uşak tarafından ikimize de aynı anda kahve ikram edilecek. O bana İtimatnamesinin kopyasını takdim edecek ve bana frenk üzümü ikram edecek. Eline gül suyu ve parfüm dökülecek. Ben kendisini kapının yanına kadar götürerek teşhi edeceğim. Sonraki bakan vatandaş Talleyrand ise selefinden daha az titiz davrandı. Es-Seyyid Ali Efendi henüz direktuar tarafından kabul edilmediği için hükümetle resmen temas halinde değildi. Ancak buna rağmen diğer yabancı elçiler gibi 24 Temmuz'da Dış Münasebetler Bakanı'nın değiştirildiğinden haberdar edilmişti. O da buna derhal şahsi bir tebrik mektubuyla cevap verdi. Müteakip gün, bu kararlaştırılan günden sonraki gün Talleyrand ve Osmanlı elçisi şahsi temaslarına başladı. Yeni bakan ağırlama merasimlerini Saint Dominique sokağındaki malikaneye bizzat giderek planladı. Es-Seyyid Ali Efendi 19 Temmuz'da ilk defa Paris'e çıktı. Halkla bu birinci teması çok tatminkar oldu. Ekselans'ın gezinti mahalli olarak Monceau ve Chartres sokağındaki Chartres dükünün eski İngiliz bahçesi yani Monceau bahçesi seçilmişti. Çünkü bu bahçede alaka çekici sayısız şey ve bir doğulunun zihnini çelecek gariplikler vardı. Bahçeye bir Çin kapısından giriliyordu. Mağaralar, kayalar, bir adacık, Mars mabedinin harabeleri, bir İtalyan bağı bahçenin esasını teşkil ediyordu. Ayrıca çeşitli türde ağaçların bir araya geldiği bir koru, Korent stili bir sütun, pagodalar, bir yel değirmeni, bütün Paris'in ayaklar altında gibi göründüğü bir tepe sayesinde bahçe hakikaten oyalayıcı, şen ve büyüleyici bir manzaradaydı. Akşam saat 7:30 sularında buraya refakatinde eski İstanbul sefiri Verninak ve tercümanıyla gelen Es-Seyyid Ali Efendi uzun uzun gezindi. Zamanın gazetelerinden biri bu bahçeyi, bu gezintiyi, bu bahçedeki gezintiyi şöyle tasvir ediyor. Bu güzel bahçeyi yüzünde memnun bir ifadeyle gezen elçi nihayet sıralardan birine oturdu ve bir yandan yanındakilerle sohbete devam ederken diğer yandan da iki kadem uzunluğunda bir çubuktan tütününü tüttürmeye başladı. Yaklaşık 60 santim eder. Bir müddet sonra güneş ufukta batınca altın işlemeli bir seccade getirtti. Bunu çimenlerin üzerine serdiler. Elçi namazını kılıp duasını etti. Bu 20 dakika kadar sürdü. Sonra kalkıp refakatindekilerin yanına döndü.
Good.
Böylesine garip bir şahsiyetin varlığı elbette ki Paris'te sessiz sedasız geçiştirilemezdi. Zaten elçinin seyahati ve baş şehire varışı çoktan gazeteleri meşgul etmeye başlamıştı. Sohbetlerde söz konusu olmaya başlamıştı. Bu yüzden kendisini seyretmek için birçok meraklı Parisli o gün bahçenin etrafında toplanmıştı. Bunların arasında Verninac'ın tanıdığı şöhretli kimseler bile vardı. Es-Seyyid Ali Efendi bunları yanına yaklaşmaya davet etti. Tercümanın tavasutuyla derhal emir vererek dondurma ve serin meşrubat getirtti. Hanımlara da bizzat kendisi büyük bir zarafetle ikramda bulundu. Hatta oradakilere merak eden birine çubuğunda bir nefes çekmesini söyledi. Elçi bahçeden ayrıldıktan sonra hareketlerindeki kibarlık, kıyafetindeki yenilik ve adetlerindeki gariplikle kalabalığı büyülemişti, tesiri altına almıştı. Direktör tarafından kabulü, kendisini diplomatik kaideler yüzünden Paris'te yarı saklı bir durumda kalmaktan kurtaracaktı. Bunu Parisliler kadar kendisi de sabırsızlıkla beklemekteydi. Fakat Es-Seyyid Ali Efendi'nin Paris'e gideceği gün işler hiç de sanıldığı kadar basit olmadı. Delacroix'nin yani Dış Münasebetler Bakanı'nın sefirin hemen ertesi günü direktör tarafından kabul edilmek arzusunu iletmesi üzerine direktör da Bastil Kalesi'nin zapt edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle tertiplenecek olan merasimden istifade etmeyi düşündü. Bakan bunun üzerine hükümete şunları yazdı. Bence Türk sefirinin kabulünde kendisine en büyük merasimin tatbiki çok daha münasip ve politik olur. Bu büyük merasim Osmanlı sefirinin ehemmiyeti hakkında belki halkı da daha iyi aydınlatır. Son zamanlarda Paris'te çok sayıda doğulu göründüğü için bunlar pekala sultanın sefiriyle karıştırılabilir veya karşılaştırılabilir. Onun için kabul merasiminin çok parlak olmaması halkın dikkatini çekmeyebilir. Ayrıca bizim sefirimiz İstanbul'da sadrazam ve sultanın karşısına en büyük merasimlerle kabul edildiler. Bu bakımdan bizim tertipleyeceğimiz merasim İstanbul'dakiler kadar muhteşem olmazsa sefir kendisine hakaret edildiği fikrine kapılabilir. Bu merasimi planlamayı sefirin Paris'e gelişinden sonraya bırakmak çok daha kolay olur. Böylece refakatinde kimler olduğu da öğrenilir ve kendisine refakat eden vatandaş Ventur de sefirin merasimde nelerden hoşlanacağı hakkında bizleri aydınlatabilir. Evet, bakanın bu beyanı son derece açık ve katiydi. Elçinin itimatnamesini takdim ederken meydana çıkabilecek meselelerin ehemmiyetini hiç saklamıyordu. Direktör ise merasim programını yarım güne sığdırmaya cüret ediyordu. Hem de sefirle mutabık kalarak. Çünkü sefirin seyahat yorgunluğu ve bavullarını açma telaşı içinde olacağını zannediyordu. Üstelik Türk elçisi aşırı taleplerde bulunursa ne olacaktı? Bu takdirde belki pazarlık etmek gerekecekti. Birkaç saat içinde gerekli malzemeyi bulmak mümkün müydü hiç? Direktör sonunda vaziyeti anladı ve Babali'nin elçisini baştan sağma bir merasimle kabul etmek fikrinde ısrar etmedi. Direktuarın 10 Termidor'da kutlamayı tasarladığı Robespierre'in iktidardan düşüşünün yıl dönümü merasimleri tıpkı 14 Temmuz bayramı gibi ki Bastil'in düşüşüdür, bir takım avantajlar temin ediyordu. Yine çifte masraftan kurtulmak maksadıyla hükümet Dış Münasebetler Bakanlığı'na 8 günlük bir mühlet verdi. Sanki hadiseler bu görüşün yanlış olmadığını ortaya koyacaktı. Yeni Dış Münasebetler Bakanı Talleyrand ve 10 Termidor Bayramı'nı tertiplemekle vazifelendirilen Benezek arasındaki fikir taatezinden sonra elçinin kabulü merasimini en ince teferruatına kadar planlayan bir proje hazırlandı. Direktuarın başkanı olan Carnot, 3 Termidor'da bu projeye tasdik verdi. Barra, Robel, La Reveille, Lepo ve Barthélemy de kendisiyle aynı fikirdeydiler. Direktör azaları. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamayı hedef tutan bu projenin metni bu bakımdan çok alaka çekicidir. Evet, bu proje şöyle değerli dinleyiciler. Direktuarın Osmanlı sefirinin kabul merasimi önümüzdeki 10 Termidor günü tatbik edilecektir. O gün münasip saatte seferin süvari kumandanı ve başka bir kumandan elçilik binasına giderek önce kendisini selamlayacaklar. Dış Münasebetler Bakanı'nın ekselansı direktuara takdim etmek üzere beklediğini bildireceklerdir. Elçilik binasından bakanlığa kadar kortej şu şekilde tanzim edilecektir. 40 kişilik bir süvari birliği. Bu birliğin kumandanı da atlı olarak yürüyecektir. Sefir ve kendisinin münasip göreceği tarzda dizilmiş bütün maiyeti, ikinci bir 40 kişilik süvari birliği, sefirin arabaları, direktuarın göndereceği iki araba ve bakanın arabası. Dış Münasebetler Bakanı'nın ikametgahının avlusunda 50 kişilik bir atlı şeref kıtası yer alacaktır. Bu avluya varınca sefir iç kapıda attan inecek ve direktuarın tercümanı tarafından karşılanacak. Bakanın münasip göreceği salona götürülecektir. Bakan, salonun kapısına kadar yürüyerek sefiri karşılayacaktır. Bu arada başı örtülü olacaktır. Bakan ve sefir için iki benzer koltuk hazırlanacaktır. İçeri buyur edilen diğer herkes ayakta bekleyecektir. Hatta sefirin maiyeti dahi ayakta duracaklardır. Bunlar kendilerine oturunuz dense dahi oturamayacaklardır. Bakan yalnız sefire kahve ve çikolata ikram edecek, biraz sonra da limonata ve pasta sunulacaktır. Direktuar tarafından tayin edilen kabul saati gelince, bakan ve sefir beraber dışarı çıkacaklar, Dış Münasebetler Bakanı'nın şeref arabasına bineceklerdir. Tercümanı, seyahat sırasında sefirin söyleyeceklerini tercüme için ön tarafta oturacaktır. Bakanlığın birinci katibi, itibatnameyi haiz olarak, protokol müdürüyle beraber bir diğer arabaya binecektir. Sefirin maiyeti de diğer arabalara bineceklerdir. Sefirle beraber gelen süvari birliği, bakanlığın avlusundaki birlikle birleşecektir. Kortej şu şekilde tanzim olunacaktır. Şeref kıtası vazifesi yapan bir süvari birliği, sefaretin hizmetkarları, atlı veya yaya, sefirin atları, kalabalık bir askeri bando, Dış Münasebetler Bakanı'nın arabası, bakanın maiyetinin arabaları, sefirin arabası. Kortejin yolunun kesilmemesi için muayyen mesafelere her sokak başına piyade birlikleri yerleştirilecektir. Kortejin geçeceği yerlerde trompetler kendisini selamlayacaktır. Direktuar şeref kıtası tamamen silahlı olacaktır. Direktuar sarayının avlusuna varışta bakan, sefir, sefaretin birinci katibi, protokol müdürü ve yardımcısı, vatandaş direktörlerden birinin odasına kabul edilecektir. Yani direktuar üyelerinden birinin odasına. Burada sadece bakanla sefir oturacak, direktuarın kendilerini kabul edeceği anı burada bekleyeceklerdir. 4 uşak gelerek kabul edileceklerini bildirecek ve onları kabul salonuna götürecektir. Bakan ve sefir yan yana yürüyecekler, yukarıda ifade edilen kişiler peşlerinden gelecek ve yalnız onlar kabul salonuna gireceklerdir. Geri kalanlar yandaki salonda bekleyeceklerdir. Başları örtülü olan direktörleri sefir 3 reveransla selamlayacaktır. Bakan kendisini takdim ettikten sonra sefir konuşmasını yapacak ve bu konuşma tercüme edilecektir. Direktörün tercümanı bakanın solunda duracak ve başkanının cevabi konuşmasını da sefire tercüme edecektir. Daha sonra sefir ikinci bir salona alınacak ve bir müddette burada merasimsiz konuşulacaktır. Sefir dışarı çıkarken bakan kendisine kabul salonunun kapısına, tercüman da arabasına kadar refakat edecektir. Sefir kendisini getiren aynı kortejde bakanın arabalarından birinde sefaret binasına dönecektir. Kabulden sonra sefirin emrine verilen şeref kıtası selamlanacaktır. Dış Münasebetler Bakanı kabul günü sefir şerefine bir yemek verecektir. Sefir bu yemeğe maiyetindekilerden dilediğini götürebilecektir. Dış Münasebetler Bakanı, kor diplomatiği bu kabul merasimine, merasim kıyafetlerini giyecek diğer bakan arkadaşlarıyla beraber davet edecektir. Dış Münasebetler Bakanı, bu programın tatbikiyle vazifelendirilmiş olup, gereken bakan arkadaşları ile de işbirliği yapacaktır. Evet, program böyle, proje böyle. Derhal tasdik edilip bastırılan bu vesika, Dış Münasebetler Bakanı Talleyrand'ın vasıtasıyla Osmanlı sefirine tevdi edildi. Ancak sefirin bu program hakkındaki mütalaası sorulmamıştı. Halbuki onun da mukabil teklifleri olacaktı. Yapılan programa göre Dış Münasebetler Bakanı konuşmaları idare etmek vazifesini yüklenmiş bulunuyordu. Aslında bakan fazlasıyla iyi niyetli bir insandı. Nitekim 48 saat içinde Büyükelçi ile Dış Münasebetler Bakanı arasında bir anlaşma oldu. Ve her iki taraf için de daha fazla kabule şayan bir program direktörlerin yani hükümet azalarının tetkikine sunuldu. Zaten padişahın sefilinin itimatnamesi önceden kabul edilmiş bulunuyordu. Onun tarafından yapılması istenen değişiklikler de pek öyle kabul edilmeyecek cinsten şeyler değildi. Değerli dinleyiciler, 10 Termidor günü hakikaten tarihi bir gün oldu. Çünkü o gün Fransız Cumhuriyeti'nin icra direktuarı Babali'nin ilk sefilini kabul etti. Öğleden sonra dört sularında Seyyid Ali Efendi kendisine şeref kıtası olarak tahsis edilen birliklerle beraber Saint Dominique sokağındaki malikaneyi terk etti. Ekselansları halk arasında coşkun tezahüratla ilerlediler. Yüksek memurlardan biri sağında padişahın fermanını taşıyan kutuyla beraber ilerliyordu. Sefaretin diğer mensupları yaya idiler. Es-Seyyid Ali Efendi en gösterişli kıyafetini giymişti. Başında çift katlı bir kabuk vardı. Bu muazzam kabuğu nasıl taşıdığını hayret etmemek imkansızdı. Beraberindekiler de en renkli ve göz alıcı şekilde giyinmişlerdi. Meraklılar şimdiye kadar hiç görmedikleri bu cazip manzara karşısında ekselanslarını yürekten alkışlıyorlardı. İhtilal Köprüsü üzerinde halkın tezahüratı son haddine ulaştı. Es-Seyyid Ali Efendi nihayet halka paralar attırarak Lüksemburg Sarayı'na girdi. Gerek Hürriyet Bayramı'na gerekse Türk Sefiri'nin kabul merasimine daha da çok renk katmak için Direktuar Sarayı'nın avlusu bir bayram meydanına benzetilmişti. Bahçede heykellerle dekore edilmiş, yarım daire şeklinde bir amfi kurulmuştu. Amfinin gerisinde bir orkestra ile konservatuarın korosu bulunuyordu. Direktuarın atlı muhafız birliği yüzleri saraya dönük olarak bekliyordu. Topçu bataryaları halkın görebileceği şekilde bahçede dizilmişti. Dairenin pencerelerindeki rengarenk ve hafif kıyafetli kadınlar bu kolay bulunmaz manzarayı görebilmek için itişip duruyorlardı. Saat tam 5'te, yani sefirin gelmesinden pek az bir zaman evvel, direktörler toplantı salonundan ayrılmış, avluda kendilerine tahsis edilen yerleri almışlardı. Nihayet İçişleri Bakanı Yardımcısı Benezek gelip Babali sefirinin kabul edilmek istediklerini haber verdi. Aldığı emir üzerine bir müddet ortadan kayboldu. Hemen ardından beraberinde Es-Seyyid Ali Efendi ve Dışişleri Bakanı Talleyrand'la beraber yeniden göründü. Sefir büyük bir sessizlik içinde peşinde mayyeti olduğu halde amfinin dibine kadar ilerledi. Baş yardımcısının taşıdığı Sultan 3. Selim'in fermanını ve itimatnamesini aldı. 3 defa öpüp başına koydu. Sonra da direktörleri 3 defa selamladı. Carnot, Barat, Le Ravelle, Lepe, Barthélemy ve Röbel yerlerinden kalkmışlardı ama başları örtülüydü. Bunun için söylüyoruz? Çünkü Garp'ta başı açık olmak hürmet ifadesidir. Şark'ta ise başı örtülü olmak hürmet ifadesidir. Direktuar azaları Şark'ın bu hususiyetini bildikleri için Osmanlı teşrifatına uygun hareket ediyor ve Osmanlı elçisini başları örtülü kabul ediyorlar. Talleyrand, Es-Seyyid Ali Efendi'yi başkana takdim etti. O da fermanı kendisine verip derhal Fransızca'ya tercüme edilen nutkunu irad etti. Sefirin nutkuna cevap verebilmek için metni birkaç gün önceden aldırtan Carnot da aynı şekilde sefire bir nutukla mukabelede bulundu. Merasim hiç olmazsa Es-Seyyid Ali Efendi için artık sona ermiş demekti. Kendisini direktuarın sağ tarafına, en yüksek yere buyur ettiler. Artık aktörlükten çıkmış, basit bir seyirci olmuştu. Daha sonra diğer diplomatik kabul merasimleri ve Hürriyet Bayramı devam etti. Konservatuar talebeleri ve orkestra bir senfoni icra ettiler. Hürriyet Marşı'nı, Le Marseillaise'i çalıp söylediler. Yeniden söz alan Carnot da 9 Termidor'un yıl dönümünü öven bir konuşma daha yaptı. Ve Robespierre'in hatırasını andı. Nihayet Veda Marşı'nın tok nameleri arasında direktörler şaşa içinde merasim yerinden ayrıldılar. Es-Seyyid Ali Efendi bu bayram havası içinde adeta biraz unutulmuştu. programa uygun olarak malikanesine geri götürüldü. Ve içeri girdiği andan itibaren fevkalade gösteriler sona ermiş oldu. Türk Sefiri'nin direktuar hükümeti tarafından kabulü müthiş bir merak uyandırmıştı değerli dinleyiciler. Burcu burcu Paris kokan bu hadiseden tabii ki basının bahsetmemesine imkan yoktu. Resmi, yarı resmi veya sadece haber gazeteleri merasimin hususiyetlerini en ince teferruatına kadar aksettirdiler. Karşılıklı verilen nutukları neşrettiler ve merasimdeki nizamı övdüler. Muhalefet gazeteleri ise tahmin edileceği gibi tenkit edilecek yüzlerce husus bulmuşlardı. Bu arada merasimi alaya alan gazeteler de vardı. Fakat bu alayların ardındaki hakikati görmemek imkansızdı. Royalistler yani kralcılar ve Jacobenler yani direktuardan önceki devir yanlıları Fransa'daki rejim değişikliğinin Osmanlı Sultanı tarafından nazarı itibari alınmadığını, Fransız dostluğunun devam ettiğini bu vesileyle görüyor ve tabii ki çileden çıkıyorlardı. Osmanlı realist. Direktuarın dış itibarı bu sayede yükselmiş oluyordu. Çünkü eski krallık devrinde Bağbali'nin bir sefir göndermesi mümkün bile olmamıştı. Mütakip 4 hafta değerli dinleyiciler, Es-Seyyid Ali Efendi koca Paris şehrinin gözdesi oldu. 4 hafta boyunca Osmanlı sefirinin sakalı, sarığı, çubuğu, yürüttüğü fikirler veya susması dünyanın en esprili halkı olarak geçinen Paris halkını uğraştırdı durdu. Sefir evinde kalsa bile kendisini hiç olmazsa perde aralığından görmek için sabırla penceresinin önünde bekleyen meraklı kalabalığı seyredebiliyor, dışarı çıksa bir anda itişip kakışma haline gelen kalabalıklar meydana geliyordu. Hemen her gün şerefine tertiplenen eğlencelerden birine gitmeye görsün, büyük bir kalabalık sadakatle bu davette hazır bulunuyordu. Sefirin kendisi hiçbir şey yapmadığı halde, meydana gelen bu merak kasırgasında kadınların çok mühim bir rol oynadıklarını kabul etmek gerekir. Paris adeta İstanbul'un bir semti olup çıkmıştı. Modacılar sarık stili şapka siparişlerini yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyorlardı. Türk başlıkları, Türk kıyafetleri, Türk odalığı giyimi, sultanın temsilcisini baştan çıkarmak için çılgına dönen kadınların kapış kapış aldığı mallar haline gelmişti. Osmanlı sefirinin zafer denecek bu muvaffakiyeti asır içindeki diğer başarıların hepsini gölgelemiş, hatta geçmişti. Paris bu yüzyıl içinde Rus çarı Deli Petro, Avusturya İmparatoru 2. Joseph, İsveç Kralı 3. Gustav, Rus Grand Dükü Pavel gibi şahsiyetleri kabul ettiği halde şimdi hepsinin pabucu dama atılmıştı. Çar 1717'de asık suratı, daima faal tavırlarıyla Parisleri bir müddet oyalamıştı. Avusturya İmparatoru 2. Joseph de Falkenstein Kontu unvanıyla kız kardeşi Marie Antoinette'i, kraliçe Marie Antoinette'i ziyaret ettiği zaman insanı sıkacak kadar geniş sempati gösterileriyle karşılanmıştı. Es-Seyyid Ali Efendi ise asalet unvanı bile taşımadığı halde hükümdarları bile gölgede bırakıyordu. Kendisine çok daha yaklaşma imkanının oluşu, sabırlı halleri, sevimli tavırları, halk arasındaki itibarının hızla yükselmesinde başlıca amili oynamıştır. Paris öteden beri yenilikleri sevmiş bir şehirdir. Yabancılar ve bilhassa egzotik olayların yani uzak yerlere ait hadiselerin dayanılmaz cazibesi Paris'i daima cezbeder. Paris her fırsatta bu merakını ishar etmiştir. 1634'te Habeşistan kralı Zaga Christ'e gösterilen aşırı alaka akla getirilecek olursa Es-Seyyid Ali Efendi'nin böyle karşılanışını hiç de garipsememek lazım. 1684'te Siyam sefirinin karşılanışını acaba hangi Paris'te aklından çıkarabilir? 1699'daki Fas heyeti de aynı büyük alakayla karşılanmıştı. Parislilere has bu merak, belki de Sultan Selim'in sefirine karşı gösterilen alakayı izaha kafidir. Eğlence, dans, kendini unutma çabası gibi bir çılgınlığın içine düşmüş olan Paris'te Es-Seyyid Ali Efendi bütün toplulukların, bütün cemiyetlerin başlıca sohbet konusu olup çıktı. Diplomatik zaruretler dolayısıyla pek ortalıkta görünmeyen sefir, 28 Temmuz yani 10 Termidor'dan itibaren ortalıkta görünmeye başladı. Paris'in ünlü eğlencelerine katıldı, resmi bir şaşaa içindeki hususi eğlencelerde boy gösterdi. Hem de yelpazesi, çubuğu ve mahiyetiyle. Mesela Dış İşleri Bakanı Talleyrand tarafından Dış Münasebetler Bakanlığı'nda şerefine verilen ziyafetten çıkar çıkmaz davet edildiği Odeon Tiyatrosu'ndaki gösteriye gitmişti. Şahane bir şekilde dekore edilmiş, çiçeklerle bezenmiş avizelerin aydınlattığı salonda Osmanlı sefiri kendisini pırıl pırıl insanların arasına buluvermişti. Yürekten alkışlarla karşılanan Es-Seyyid Ali Efendi eliyle bütün salondakileri selamladı. Bütün gece boyunca da neşesini muhafaza etti. Bu hareketi karşısında kalabalık adeta dans etmeyi bile unuttu. Es-Seyyid Ali Efendi'nin sıcaktan çok terlediği zamanlar son derece tabii bir harekette yelpazelenmesini seyretmeye başladı. Meşhur hanımlardan Madame Tallien ve Madame Lange, Türk sefirinin dikkatini çekebilmek için adeta tuvaletleriyle taarruza geçmişlerdi. En güzel kıyafetleri giymişlerdi. Rivayete göre gördüğü manzara karşısında Dışişleri Bakanı bu hanımların kim olduğunu sormuş. Kendisine kim oldukları söylenince güzel hanımlar diye basit bir fikir yürütmüş. Bu hanımlardan Madame Tallien ertesi gün Elize Bourbon Bayramı'nda ki merasimde fırsat kolluyor dikkatini çekmek için Osmanlı elçisinin. O akşam yeni ışık oyunlarıyla Elize Sarayı gerçekten çok güzel bir yer haline getiriliyor. Ve günün kahramanını görmek için de büyük bir kalabalık toplanmış. Sefir gecenin büyük bir kısmını şark usulünce bağdaş kurarak oturmuş vaziyette geçiriyor. Oturduğu taraçada çevresinin büyük çoğunluğunu kadınların teşkil ettiği bir kalabalık sarıyor. Sefir o akşam hiçbir şey işitmiyormuş ve görmüyormuş gibi sol elinde büyük bir yelpaze tutarak soğuk bir davranışla vakit geçiriyor. Saat 10'a doğru sefirin çevresindeki meraklı kalabalığı öyle bir hal alıyor ki bir aralık adamcağızın boğulmasından endişe ediliyor ve kendisini birinci kattaki balkonlardan birine götürüyorlar. Sefir burada şahane ve gürültülü bir havai fişek oyununu seyrediyor. Rivayete göre Seyyid Ali Efendi toplantıdan son derece etkilenmiş ve memnun bir şekilde ayrılmış. Ve kendisine gösterilen ilgiden de memnun olmuş. Fakat umumi bahçelerde verilen davetler bütün şaşaa ve cazibesine rağmen Fransız dilini bilmeyen ve Fransız kültürünü de tanımayan birisi için kafi derecede oyalayıcı bir eğlence sayılamazdı tabii. Tiyatro sanatçıları ve müdürleri Paris'i kasıp kavuran Türk merakından azami derecede yararlanmakta geri kalmadılar. Oyuncularının Osmanlı kostümleri giydiği ve konusu Osmanlı ülkesinde geçen oyunlar oynattılar. Grekomani'den sonra yani Yunan merakından sonra Türkomani doğmuştu. Hanımlar hemen sırtlarındaki Yunan kıyafetlerini çıkarttılar ve Osmanlı hanımı kıyafetleri giydiler. Ünlü Faubourg Saint-Germain tıpkı Beyoğlu gibi Kafkasyalı Gürcü hanımı kıyafetleriyle donandı. Tepeden tırnağa herkes Türkleşti. Sefirin kırmızı ayakkabıları var. Kunduracıma söyleyin yarın öğlene kadar bana kırmızı deriden bir ayakkabı yetiştirsin. Sefir sarığını ne güzel sarıyor. Hemen bizim saçlarımızın arasından da bir uzun kurdele dolanıp aşağılara kadar sarsın gibi konuşmalar sık duyulmaya başlandı. Meşhur hanımlardan Madame Tallien de Türk stili bir kıyafetle görünmeye başlandı ortalıkta. Ertesi gün Elize Bourbon'da ise Osmanlı hanımları kıyafetinde giyinmiş kadınlar sayılamayacak kadar çoktu. Terziler sabahlara kadar çalışıp bunları yetiştirmiş, diğerleri de göz kırpmamış Türk stili başlıklar, sarıklar hazırlamışlardı. Bu arada bazı mizah gazetelerinde çıkan alaycı yazılar bile Parisli hanımların yelpazelerin ardından efendiye göz süzerek bakmalarına mani olamıyordu. Hatta bir kısmı ekselanslarının yani Osmanlı elçisinin portresini beyaz satenlerin üzerine işlemekten dahi geri kalmamışlardı. Ancak fezada çılgınca bir hızla seyrettikten sonra gelip geçen bir meteor gibi Es-Seyyid Ali Efendi de Eylül ayından itibaren Paris semalarından silinmeye başladı. Napolyon Bonaparte'ın Mısır'daki muvaffakiyetleri bir müddet daha bu Türk modasının tutunmasına sebep oldu. Ondan sonra Es-Seyyid Ali Efendi de unutuldu ve zaten vazifesini tamamlayıp memlekete döndü. Evet değerli dinleyiciler, 19. asrın sonlarında, özür dilerim 18. asrın sonlarında, 19. asrın başlarında Osmanlı Devleti'nin Paris'te daimi elçisi olarak vazife yapan Es-Seyyid Ali Efendi'nin Paris hatıraları bu kadar. Haftaya başka bir hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.